Sesli Dergi programından hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün programımızda Genç Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim beşeriyet için rahmani sadaları işitmek, ilahi nefayı ruhunda hissetmek ve daha bu dünyadayken Allah'la mükaleme etmenin en feyizli yoludur. Tefekkür, tertil ve edeple Kur'an okumak, Allah'la konuşmak gibidir. Nitekim Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükalemeyi, ona yalvarıp onunla konuşmayı severse, huzuri kalple Kur'an okusun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den istifade hususunda insanoğlunun durumunu şöyle beyan buyurmaktadır. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiğimiz kimselere verdik. İnsanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Yani insanların kimisi Kur'an okuduğu halde okuduğu boğazından aşağıya inmez, kalbinde akis bulmaz ve amellerine yansımaz. Böylece nefsine zulmederek en büyük nimeti ziyan eder. Kimisi orta yoldadır, kah amel eder, kah ihmal eder. Kimisi de Kur'an'ın feyiz ve ruhaniyetiyle Hakk'a ram olup hayırlarda mesafe kat eder. İşte en kazançlı çıkanlar onlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defasında "Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır." buyurmuştu. Ashab-ı kiram "Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir?" diye sorunca Efendimiz "Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır." cevabını verdi. Kur'an ehli olabilmek için kalplerimizin Kur'an'ın feyiz ve ruhaniyetiyle dolu olması, hal ve davranışlarımızda Kur'an'ın canlı bir tefsiri olmaya gayret etmemiz ve bu ruhla emri bil maruf ve nehyanil münkerde bulunmamız gerekir. Kur'an istikametinde bir hayat yaşamak, her müminin vazifesidir. Aksi halde ahirette Resul-i Ekrem Efendimizin şefaati uzmasını beklerken onun bizden şikayetçi olması da muhtemeldir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hilafına bir hayat yaşayanlar hakkında ahirette Peygamber Efendimizin Rabbine şikayette bulunacağı ayeti kerimede şöyle bildirilmektedir. Peygamber der ki, "Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etti. Nesillerini muhafaza duygusu içinde çırpınan bitkiler ve hayvanlar karşısında, kainatın en yüksek varlığı olan insanların nesillerini manevi duygulardan ve Kur'an nurundan bigane yetiştirmeleri çok acıdır." Hadis-i şerifte buyrulur. Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Günümüzde birçok sporcu ve artistlerin hayat hikayeleri dahi ezberlenip hal ve tavırları örnek alınırken, ebedi hakikat ve saadet yolunun rehberleri olan peygamberler hakkındaki Kur'an mesajlarından kafi derecede ibret alınmaması ne hasindir. Peygamber Efendimiz muhacirleri de ensarı da severdi. Fakat en çok vakit ayırdığı, maddi manevi ihtiyaçlarıyla en çok ilgilendiği kimseler Suffe ashabıydı. Onların açlarını doyurur, çıplağını giydirir, hasta olanıyla bizzat ilgilenirdi. Öncelik onlardaydı. Çünkü onlar Kur'an hadimleriydi. Çünkü onlar o gün Kur'an talebeleriydi. yarın da insanlığın Kur'an muallimleriydi. Kendisini Taif'te taşıyanlara bile beddua etmeyen rahmet peygamberinin Kur'an muallimlerine yapılan ihanet karşısında beddua etmesi, Kur'an hizmetine mani olanların ne büyük bir cürüm işlediklerinin bir ifadesi olduğu gibi, Kur'an hizmetini ihlasla ifa etmenin Allah ve Resulünün nazarında ne şerefli bir yeri olduğunun da açık bir delilidir. Mevlana Hazretleri buyurur, Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hal ve vasıflarıdır. Okuyup tatbik edersen kendini peygamberlerle, velilerle görüşmüş farz et. Kur'an okuduğun halde onun emirlerine uymaz ve Kur'an ahlakını yaşamazsan, peygamberleri ve velileri görmenin sana ne faydası olur? Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayanlar, onu yaşayanlardır. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin bir nasihati şöyledir. Kur'an'ı çok okumalı ve manasını düşünmelisin. Okurken Allah'ın sevdiği kullarını vasıflandırdığı güzel sıfatlara dikkat et ve onlarla vasıflan. Kur'an'da zemmettiği, Allah'ın gazabına uğrayanların vasıflandığı o mezmum sıfat ve huyları da gör ve onlardan kaçın. Çünkü Allah kitabında bunları ancak amel etmen ve gereğini yapman için indirip zikretmiştir. Bu sebeple Kur'an okunduğunda muhtevasını iyi anlaman için Kur'an'la ol. Anne babaların evlatlarına bırakacakları en güzel miras, ahiret mirasıdır. Zira evlada bırakılan maddi miras ne olursa olsun nihayetinde bu dünyada kalmaya mahkumdur. Ayrıca bu maddi mirasın hayırda mı, şerde mi kullanılacağı da meçhuldür. Lakin manevi miras sahibini hiçbir zaman yalnız bırakmaz ve onu ebedi bir saadete ulaştırır. Dolayısıyla Kur'an'ın engin mana kevserinden kendisi tatmadığı için evladına da tattıramayan anne babalar büyük bir vebal altındadırlar. Zira manevi tahsil hususunda cahil bırakılan, Kur'an ve sünnetin ruhaniyetiyle terbiye edilmeyip toplumun akışına bırakılan evlatlar kıyamet günü anne babalarından davacı olacaklardır. O günkü ayeti kerimede ifade buyurulduğu üzere bir yevmül fasl, yani ayrılık günüdür. Cenab-ı Hak hayatını ahiret mirası kazanmak uğrunda sarf edenlere, onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır hitabında buyurulduğu üzere ikram edecektir. Fakat aynı sülaleden de olsa aynı toplumdan olan mücrimlere şöyle seslenecektir. Ey mücrimler! Ayrılın bugün! Onlar da kötü bir akıbetin yolcusu olacaklardır. Bu ne hazin bir ayrılıştır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin. Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kur'an kıraati. Çünkü hamele-i Kur'an, yani Kur'an'ı öğrenen, öğreten ve bu yolda hizmet edenler, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde peygamberler ve hak dostlarıyla birlikte arşın gölgesindedirler. Zihnin Kur'an'ı hıfzettiği gibi kalbinde onu hıfzetmesi ve yaşaması zaruridir. Bu da davranışlarda ortaya çıkar. Üniversiteyi bitirmiş, yüksek tahsil yapmış, bilgili, kültürlü nice gençler görüyoruz. Ne yazık ki Kur'an ve sünnet kültüründen haberleri yok. Yaptıkları tahsilinde Kur'an ve sünnette methedilen ilim olduğunu zannediyorlar. Halbuki insanın zihnini ve kalbini Allah'a götürmeyen, onun kudret ve azameti ilahiyesini idrake ulaştırmayan bilgiler, kişiye belki bu dünyada bir etiket ve apolet kazandırır. fakat onu ebedi bir hüsrana düşmekten kurtaramaz. Ruhsuz bir bedenin bütün güzellik, sevimlilik ve manası kaybolduğu gibi Kur'ansız bir insanın da mana ve kıymeti kalmaz. Kur'an'ın hikmet ve sırları bir okyanus gibi derindir. Lakin herkes kendi kalbi derinliği nispetinde ondan istifade eder. Kişinin kalbi istiabı bir terzi yüksüğü kadar küçükse, o uçsuz bucaksız deryadan alabileceği nasip de o nispette olacaktır. Avam, havas, bütün müminler aynı rahli önünde diz çöküp Kur'an okusalar, herkes kendi kalbi seviyesi ölçüsünde ondan hisse alabilir. Kur'an'ın manaları kulun Hakk'a yakınlığı derecesinde açılır. Hazreti Osman buyurur, "Eğer gönüller manevi kirlerden, kalbi marazlardan temiz olsaydı, Kur'an'ın zevkine asla doyulmazdı." Allah Teala'nın inzal ettiği ilahi bir ferman ve talimatname olan Kur'an-ı Kerim, ümmete Resulullah'ın kalp aleminden sergilenmiştir. Muhakkak ki Kur'an'ın sır ve hikmetleri, kalbin Allah Resulü'nün ruhaniyetine bürünmesi nispetinde idrak edilebilir. Eğer sahabe-i kiram gibi bizler de Allah Resulü'nün gönül alemine girmekle şereflenir ve ilahi güzelliklerin, emir, nehi, ilim ve hikmetlerin oradaki tecellilerini seyretme bahtiyarlığına erebilirsek, kısacası ilahi kelamı onun kalbindeki tezahürleri ve şerhiyle okuyabilirsek, o zaman gönüllerimiz asr-ı saadetteki peygamber aşıkları gibi onun etrafında pervane olur. Her sözüne, her emrine ve hatta her imasına dahi. "Anam babam, malım ve canım sana feda olsun ya Resulallah" ifadesinin özündeki aşk, vecd ve teslimiyete nail oluruz. Ne mutlu Peygamber Efendimizin ve ashab-ı kiramın aşkından hisse alarak kalplerini iman vecdiyle, gönüllerini Kur'an'ın ruhaniyetiyle, vicdanlarını güzel ahlakın berraklığıyla, hayatlarını hizmet neşesiyle süsleyip ebedi saadetin manevi hazzı içinde yaşayan müminlere. Genç Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından ilk olarak size Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını aktardık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ali Can Tatlı'nın kaleminden Can Damlaları bölümünden kıssadan hisseler paylaşacağız şimdi de. İlk olarak Manevi Tekamülün 3 Basamağı Tespit başlıklı yazıyı paylaşalım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kimin son sözü la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olursa, o kişi cennete girer" buyurur. Fakat son sözümüzün kelime-i tevhid olmasını istiyorsak, hayatımızın her safhasını tevhid muhtevasında yaşamaya gayret etmemiz zaruridir. Zira diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulur: "Nasıl yaşarsanız öyle ödürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz." Hayatımızı kelime-i tevhidin belirlediği istikamet üzere yaşamak için de aklımızı, kalbimizi, dilimizi, midemizi, velhasıl bütün azalarımızı ve onlarla sergilediğimiz davranışlarımızı tevhid inancına göre adeta bir süzgeçten geçirmeliyiz. Helal haram, hak batıl, hayır şer, doğru yanlış, sevap günah gibi hususlarda tevhidin rehberliği altında hayatımızı tanzim etmeliyiz. Unutmayalım ki tevhid inancının asla ortaklığa tahammülü yoktur. tevhid ehli bir Müslüman nasıl ki dış dünyadaki batıl ilahları reddedip yalnız Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak bilirse, iş dünyasından da tevhidin mana ve ruhuyla tezat teşkil eden bütün hal ve tavırları bertaraf etmelidir. Hz. İbrahim'in puthanedeki putları kırması gibi, imanın mekanı olan kalbine de gurur, kibir, riya, ucub, heva, heves gibi nefsani putlardan temizlemelidir. Zira ayeti kerimede, "Ey peygamber, heva ve hevesini, kötü duygularını ve nefsani ihtiraslarını kendisine ilah edineni gördün mü?" Hadis-i şerifte de, "Allah'a göre gök kubbe altında ibadet edilen sahte ilahlar arasında peşine düşülen hevadan daha ağırı ve daha kötüsü yoktur." buyurulmaktadır. Demek ki kelime-i tevhidin hakikatinde derinleşerek gerçek manada tevhid ehli olabilmek için kulu Rabbinden gafil bırakan bütün heva ve hevesleri "La ilahe" diyerek kalpten silip atmak gerekir. Daha sonra da kalbin bu arı duru zemininde illallah hakikatini sabitleyip gönül tahtını yalnızca Allah'a tahsis etmek gerekir. Hazreti İbrahim bütün fani muhabbetleri gönlünden bertaraf etti. Kalbi Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellilerinin mazharı oldu. Böylece Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna kavuştu. Bu sebeple tasavvuftaki manevi tekamülün birinci basamağı tehalli, yani iç alemi Allah'tan uzaklaştıran her şeyden samimi tevbe, istiğfar ve nedamet gözyaşlarıyla tahliye etmek, temizlemek. İkinci basamağı tehalli, yani Cenab-ı Hakk'ın rıza ve muhabbetini celbedecek güzel ahlak ve salih amellerle hallenmek. Üçüncü basamağı ise tecelli, yani marifetullah ve muhabbetullah tecellilerinden hisseler almaktır. Evet, bir başka yazıyla devam edelim. Can Damlaları bölümüne. Allah Resulü'nün hayatından "Kadına şiddet büyük suçtur" başlığını taşıyor aktaracağımız yazı. Bilhassa günümüzde kadınlara yönelik gerçekleştirilen hak ihlalleri ve şiddetin sebepleri arasında İslam'ın hükümlerini göstermeye ve bununla İslam'ı suçlamaya çalışanlar bulunmaktadır. Bunun gerçekle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Bilakis Peygamber Efendimiz'in nezih hayatı değil kadına, bütün mahlukata karşı yapılan haksızlık ve terörle mücadele içinde geçmiştir. Günümüzde ise zayıflara uygulanan şiddet, İslam ahlakını ruhen hazmetmemiş zorbaların vicdan yoksulluğudur. Allah'ın yüksek hususiyetlerle donatıp eşlerine emanet ettiği kadının şahs-ı manevisine karşı gösterilen bu zulümler, gönüllerdeki Allah korkusunun, iman muhabbetinin ve ahlaki meziyetlerin zaafa uğramasının açık bir göstergesidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in kadınlara dair tutumunda şiddet ve baskı ihtiva eden ne bir söz vardır ne de buna işaret eden bir uygulama mevcuttur. Bilakis Hz. Peygamber'in kadınla alakalı bütün söz ve uygulamalarında tam bir nezaket, zarafet, incelik, müsamaha, fedakarlık, vefa ve kadirşinaslık tavrı hakimdir. Nitekim şu hadise bunun bariz bir misalidir. Vaktiyle Hazreti Ömer bir gün Allah Resulü'nün yanına girebilmek için izin ister. O esnada Hazreti Peygamber'in yanında kendisine çeşitli sorular soran Kureyşli kadınlar vardır ve sesleri nezaket sınırının biraz ötesine geçerek Allah Resulü'nün sesini bastırmaktadır. Oradaki hanımlar Hazreti Ömer'in içeri girmek için izin istediğini duyunca hemen toparlanırlar. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'in izniyle içeri girdiğinde onun gülümsediğini görür ve hayretle sebebini sorar. Efendimiz de "Yanımdaki bu kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim" karşılığını verir. Hazreti Ömer ise "Ey Allah'ın Resulü, sen edep ve hürmet gösterilmeye daha layıksın" der ve kadınlara dönerek "Ey kendilerine yazık edenler, benden çekiniyorsunuz da Allah Resulünden neden çekinmiyorsunuz?" diyerek onları azarlar. Bunun üzerine o kadınlar "Sen çok sert ve katısın, bundan dolayı senden korkarız" derler. Allah Resulü aralarına girerek "Ey Ömer, tamam. Allah'a yemin olsun ki bu kadar sertlik ve azametin karşısında şeytan seninle karşılaşsa mutlaka yolunu değiştirir, başka bir yola sapar" buyurur. Bu misal bile, bırakınız kadına karşı şiddeti, Hazreti Peygamber'in herkese karşı sergilediği yumuşak ve hoşgörülü tavrın, kadınlar karşısında ne kadar müstesna bir nezaket ve inceliğe dönüştüğünün apaçık bir göstergesidir. Ve son olarak can damlalarından "Nimetin kadri bilinmezse" başlıklı yazıyı paylaşalım. Hülagü, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın torunu, İlhanlı Devleti'nin kurucusu Mengü Kağan'ın kardeşidir. 1255'te abi Mengü Han tarafından Orta Doğu'da henüz ele geçirilmemiş toprakların ele geçirilmesi için görevlendirilir. Hülagü, 1258 tarihinde Bağdat'a girerek Abbasi halifesi Mutasım'ı keçiye sarıp Moğol atlarının ayakları altında ezdirerek öldürtür. Şehirde katliamlara başlar ve şehri yağmalatır. Kadın, yaşlı, çocuk, hamile demeden bazı kaynaklara göre 200 bin, bazı kaynaklara göre de 400 bin kişiyi katleder. Cami, hastane, saray ne varsa hepsini yok eder. Kütüphaneleri ve tarihi eserleri yakar, yıkar. Milyonlarca dini ve ilmi eserin büyük bir kısmını Dicle Nehri'ne attırır. Hülagü'nün zalimliğini anlatmak için Dicle'nin günlerce kan ve mürekkep aktığı söylenir. Hülagü, bir gün şehrin dışında kurduğu karargahında o beldenin en büyük alimiyle görüşmek istediğini bildirir. Bu haber alimler arasında korku ve endişeye sebep olur. Hülagü tarafından öldürülmek korkusuyla kimse bu davete icabet etmek istemez. Bu haber zamanın genç alimlerinden Kadı Han'a da ulaşır. Kadı Han ufak tefek tıfıl bir gençtir. Daha sakalı bile çıkmamıştır. Böylesine bir daveti kabul ettiğini söyleyerek Hülagü ile görüşmeye gidebileceğini, bunun için kendisine bir deve, bir keçi, bir de horoz verilmesini ister. Böyle bir fedainin ortaya çıkması ulema sınıfını rahatlatır. Çünkü bir kurban bulunmuştur. Hülagü'nün şerrinden korkan ulema sınıfı bu isteği hemen karşılar. Kadı Han hayvanlarla birlikte çadıra varır. Hayvanları çadırın dışında bırakarak içeriye girer ve kendini tanıtır. Kendisiyle görüşmek üzere geldiğini söyler. Hülagü genci tepeden tırnağa süzer ve beklediği tipte biri olmadığını görerek "Bana göndermek için bula bula seni mi buldular? Gönderecek başka birini bulamadılar mı?" diye sorar. Kadı Han gayet sakin bir şekilde "Görüşmek için iri yarı, boylu poslu birini istiyorsan bir deve getirdim. Sakallı yaşlı birisiyle görüşmek istiyorsan bir keçi getirdim. Eğer gür sesli birisiyle görüşmek istiyorsan horoz getirdim. Üçünü de çadırın önüne bıraktım. Onlarla görüşebilirsin" der. Hülagü karşısındakinin sıradan biri olmadığını anlar ve "Şöyle otur bakalım" diyerek kendisine yer gösterir ve ilk sorusunu sorar. "Söyle bakalım, beni buraya getiren sebep nedir?" diye sorar. Kadı Han gayet sakin bir şekilde "Seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Allah'ın bize verdiği nimetlerin kıymetini bilemedik. Esas gayemizi unutup makam, mevki, mal ve mülk peşine düştük. zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi, der. Hülagü ikinci sorusunu sorar. Peki beni buradan kim gönderebilir? Cevap çok manidardır. O da bize bağlı. Benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp bize verilen nimetin kıymetini bilir, zevk ve sefadan, israftan, zulümden, birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek, işte o zaman sen buralarda duramazsın. Evet, bugün İslam alemi perişan bir durumdaysa, emin olun bunun müsebbibi bizleriz. Biz ne zaman kendimize çeki düzen verirsek, işte o zaman en gür ses İslam aleminden çıkacaktır. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından Can Damlaları bölümünden Ali Can Tatlı'nın kaleminden hikayeler, Asr-ı Saadet'ten tablolar ve güzel yazılar paylaşmaya çalıştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.